Ayrım altı, Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş, sayfa 57. Sadaka tahakkümüne vicdani bir isyan. Birincisi Dilek Özçelik. Hala hatırladığımda gözlerim dolar, elim ayağım dolaşır. Önce bir hatırlayalım Dilek Özçelik'in yaşadığı olayı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 2 günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne'de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı, "Ben dilenci değilim, insanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda," diyerek parayı iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı. Görüntüler bugün gibi aklımda. Tedavi gördüğü ilaçları bulamadığı için son bir çare Erdoğan Bayraktar'ın yanına gitti Dilek, "Belki ilaçları bulabilirim," diye. Bakan Erdoğan Bayraktar eline bir miktar para sıkıştırdı ve "Al işte bunu parayla kızım, başka ne yapacağım ki, al onu al, cebinden düşürme, orada epey para var," dedi. Dilek ise "Ben dilenci değilim, insanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım, görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınıza," diyerek uzaklaştı. Sonra da parayı iade etti. 14 Ocak 2018'de ise Dilek aramızdan ayrılıp gitti. Sadaka ile ülkeyi yöneten bir tahakkümdü bu. Her şeyi para çözüyordu onlara göre. Yeter ki biat etsinler. Para olduğu sürece de biat edileceğini düşünüyorlardı. Bunun üzerine bir iktidar inşa ettiler. Karşısındaki insanın ne söylediğini bile dinlemiyorlardı artık. "Para verdim ya, hala ne istiyorsun?" diye şaşırıyordu. Para iade edilince hem şaşırıyor hem de kızıyorlardı. Erdoğan Bayraktar'ın Dilek'in kalbini kırması karşısındaki soğukkanlılığı kan donduruyordu. Ama Tayyip Erdoğan'a söylediği sözlerden sonra düştüğü hal ve özür dileyişi çok şey anlatıyordu. Vatandaşa karşı bu kadar empatiden yoksun bir gaddarlık varken, çıkar ilişkisi üzerine kurulu siyaset için sonsuz yalakalık hali vardı. Olay şöyleydi. 17 Aralık operasyonunun en sıcak anlarında Erdoğan Bayraktar NTV'ye çıkarak şunları söyledi. Erdoğan'ın talimatı ile yaptık. 17 Aralık'ta yapılan operasyon dosyasında şahsımı rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yok. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabii hakkı ve yetkisidir. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı. Bu minvalde bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletime saygılar sunuyorum. Erdoğan'ın beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayın baskısına da net bir şekilde açığa çıkarıyordu. Ama en önemli sözleri, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldığıydı. Ortalık karıştı, hesaplar, kitaplar, pazarlıklar devreye girdi. Tayyip Erdoğan konuştu. "Erdoğan, o ifadeyi düzelt. Benim ikna etme gibi gayretim söz konusu değil. Çünkü Erdoğan Bey ikna edilecek bir kardeşimiz değil ki. Benimle 20-25 yıllık geçmişi olan bir arkadaşımız. Bu geçmişte nereden nereye birlikte nasıl yürüdüğümüz belli. Oradaki kullanmış olduğu yanlış ifadeyi düzeltmek onun görevidir. Onun için de ikna gayreti içine girmem gerekmez. Onun buradan pişman olması lazım." Yarım saat sonra Erdoğan Bayraktar yazılı açıklama yaptı. "Liderimden özür diliyorum," diyor ve ekliyordu. "Ve sonuç, liderimden özür diliyorum." Bu operasyonu kimlerin yaptığı, hangi işbirliklerinin oluştuğu kamuoyu nezdinde açıklığa kavuşmaktadır. Bu operasyon sürecinde şahsımı, ailemi ve çalışma arkadaşlarımı zan altında bırakacak ve izah edemeyeceğim hiçbir hususun olmadığını defalarca ifade ettim. şahsıma isnat edilen imar usulsüzlükleri ithamı tamamen mesnetsiz olup, yaptığımız imar planlarının tamamen şeffaf, yasalara uygun, kamuoyu ve yargı denetimine açık, yatırım ortamını ve iklimini iyileştirici ve de ülke menfaatleri doğrultusunda atılmış adımlar olduğu aşikardır. Sayın Başbakanımız 40 yıldır benim davamın lideridir. 25 Aralık 2013 tarihinde yaptığım açıklamada bu hususun altı çizilmiş ve Sayın Başbakanımızın da icranın başı olduğu zikredilmiştir. Bunun aksi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmek için maksadımı aşan bir şekilde istifa kelimesi tarafımdan kullanılmıştır. Bu ifademden dolayı liderimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bir dönemin özeti gibiydi bütün bu olanlar. Aslında muhtaçlaştırma iktidarının bütün kibir kulesini aslında o gün dilek yıkmıştı. Ama onu göremeyecek kadar kibirliydiler. Bir annenin yuhalatılması. En can yakıcı olayların benim açımdan ikincisi Berkin Elvan'ın annesinin yuhalattırılmasıdır. Berkin Elvan 14 yaşındaydı. Polis gezi direnişi sırasında Ok Meydanı'nda başından gaz fişeğiyle vurdu. 269 gün yoğun bakımda kaldı. 15 yaşında 16 kiloya düştü ve hayatını kaybetti. Yer Gaziantep, tarih 14 Mart 2014. Berkin Elvan'ın toprağa verilmesinden 2 gün sonra Tayyip Erdoğan yerel seçim mitingi için kürsüye çıktı ve geçenlerde İstanbul'da bir cenaze yaşandı. Maalesef terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyar olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına muhatap oluyor. Polis orada yüzü poşulu, elinde sapanla demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor. Ekmek almaya giden çocuk diyor. Dürüst ol, dürüst. Ne ekmek alması, ne alakası var? Çok enteresan. Annesi evladımın katili başbakan diyor. Ben evlada sevgiyi, muhabbeti bilirim. Ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir bilyeler atışınızı pek anlamadım. O demir bilyeleri niçin atıyordu mezarına? Neyin mesajını veriyorsun dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinden bir gün sonra Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan konuştu. Misket oynama zamanı. Misket oynayacak yaşta çocuk. Onun için misket oynasın diye bilye koydu benim çocuğumun mezarına. Öyle bir şey varsa ben bilmiyorum ama görmedim. Çünkü o şeyle, kargaşayla yok karanfil maranfil. Biz çocuğumuzu zaten dünya, Türkiye'yi bırak dünya bir şekilde uğurladık. İnşallah o nur içinde yatacak. Benim oğlumun ismi yaşayacak. Ama o insanın benim oğlum gibi olacağını sanmıyorum zaten. Böyle bir şey olamaz zaten. Bu ülkeyi ne hale getirdiği belli zaten. Gerçi benim o kadar siyasi bilgim yok ama... Yani şu an dilim tutuldu, konuşamıyorum sinirden. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama insanları birbirine kırdırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor bu insan. Başka bir şey söylemeyeceğim, konuşamıyorum sinirden. Yoksul çocukların en değerli oyuncağı misketleridir. Tayyip Erdoğan'ın mitinginde yuhalanan Berkin'in annesi Gülsüm Elvan henüz çocuğunu toprağa verili 3 gün olmuştu ve acının tam ortasında Erdoğan'ın sözleri geldi. Gazeteci Erk Acerer'e konuştu acılı anne. O bilgileri Berkin'e arkadaşları attı. Onlar mahalle arasında beraber oynadıkları misketlerdi. Bir gün Büyükada'da denize girmeye gitmiş arkadaşlarıyla. Annesi için hem deniz kabuğu hem de taş çıkarmış. Yani bildiğiniz çocuktu işte Berkin, misketleri de vardı, taşları da. Başbakan beni yuhalatmış, beni taşlatarak kendini aklamaya çalışıyor. Bize dokunmasalar yaşayıp gidiyorduk işte, evladımı yitirdim ben. Üstelik bu bir kader değildi, sözümün arkasındayım bu yüzden. Oğlumu Allah verdi, Recep Tayyip Erdoğan aldı. Emri ben verdim diyen de, polisin destan yazdığını söyleyen de, onlara ikramiye dağıtan da oydu. Şimdi çocuğumun arkasından konuşup terörist diye anıyor. Ona göre ülkesini, özgürlüklerini, yaşam alanını koruyan herkes terörist. O zaman bizi de terörist diye asınlar. Benim oğlum ekmek almaya çıktı, vuruldu. Polise taş dağıtmış olabilirdi. Bunun cezası genç bir fidanı koparmak mıdır? Başbakan ilk gün gelip bir hata oldu. Telafi etmek için elimizden geleni yapacağız dese ve bunun için çaba gösterseydi, ellerine ayaklarına kapanırdım onun. Ama şimdi hakkımı helal etmiyorum. Berkin Elvan vurulduğunda 14 yaşındaydı. Hayata veda ettiğinde komada 15 yaşına girmiş ve 16 kiloya kadar düşmüştü. Ailesinin gözleri önünde eriye eriye ölmüştü. Henüz acıları çok tazeydi ve tam o anda, yani Berk'in toprağa verildikten 48 saat sonra Erdoğan konuşuyordu. Terörist diyordu, bilyeler diyordu, kitle yuhalıyordu. Onlar sadece misketti. Yani tüm yoksul çocukların en değerli oyuncakları olan misketler. Dünür Bayraktarların geçmişindeki sır cinayet. Tayyip Erdoğan'ın Ceylan'ım dediği küçük kızı Sümeyye Erdoğan 15 Mayıs 2016'da evlendiğinde çok konuşuldu. Çukurca'da 8 askerin şehit olduğu bir zamanda düğünün yapılması en çok eleştirilen konulardan biriydi. Bütün bu tartışmaların içinde konuşulmayan, tartışılmayan bir olay vardı. O da Tayyip Erdoğan'ın yeni dünürleri Bayraktar ailesinin geçmişinde yer alan bir cinayet. Kim bu öldürülen kişi ve neden bu cinayet karanlıkta kaldı? Bayraktar ailesini sarsan cinayet 2012 yılında oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri için insansız hava araçları yapan Özdemir Bayraktar'ın şirketinde çalışan ve muhasebesine bakan yeğeni Mehmet Mert Bayraktar, Sarıyer'de bulunan evinde boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Cinayet Sarıyer Maden Mahallesi Emlak Konutları sitesi A11 daire 9'da işlendi. 8 ay önce evlenen muhasebeci 28 yaşındaki Mehmet Mert Bayraktar hasta olduğu için o sabah işe gitmedi. Sabah saatlerinde eşini işe yollayan ve hasta olduğu için de ilaçlarını alıp uyuduğu belirtilen Bayraktar, eve giren iki kişi tarafından önce darp edildi. Daha sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Hasta olduğu için de işe gitmeyen Mehmet Mert Bayraktar'ın cesedini telefonlara cevap vermeyince durumundan şüphelenerek çilingirle eve giren babası Ömer Bayraktar buldu. İhbar üzerine gelen polisler evden herhangi bir şey çalınmadığını tespit etti. Muhasebeci Mehmet Mert Bayraktar'ın önce darp edildiği, sonra da boğazının kesildiği açıklandı. Tayyip Erdoğan devrede. Cinayet karanlıktı çünkü evden hiçbir şey çalınmamıştı. Hatta Mehmet Mert Bayraktar'ın öldürüldüğü yatağın altında düğünden kalma altınlar bulunuyordu ve dokunulmamıştı. O tarihteki gazetelere göre devreye zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Otopsiye Erdoğan devrede olunca o tarihte Adli Tıp Kurumu Başkanı olan doçent doktor Haluk İnce de katıldı. Yine gazete haberlerine göre özel ekip Münevver Karabulut cinayetini soruşturan ekipte yer alan polislerden oluşturuldu. Amca Özdemir Bayraktar gazetecilerin "yaptığınız işle alakalı bir tehdit alıyor muydunuz?" şeklindeki sorusuna "polis araştırıyor, bakalım ne bulacak, tehditle ilgili somut bir şey yoktu" diye yanıt verdi. Oğlunun cesedini kendisinin bulduğunu belirten baba Ömer Bayraktar ise "katletmişler yatağının içinde, kalkmasına bile fırsat vermeden katletmişler" dedi. Oğlunun herhangi bir tehdit almadığını kaydeden baba Bayraktar, kardeşiyle ilgili iddialara da herhangi bir şey yoktu. "Bilmiyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz. Ne söylesek boş, polis araştırıyor. Herhalde bir şeyler çıkarır" demişti. Mehmet Mert Bayraktar'ın cenazesine o zaman Halkın Sesi Partisi Has Parti Genel Başkanı olan Numan Kurtulmuş da katılmıştı. Cenazede Numan Kurtulmuş, "Allah rahmet eylesin, Allah sabırlar versin. Gencecik bir kardeşimiz, hem babası hem amcası meselenin ne olduğunu bilmiyoruz. Hunharca bir cinayet" diye konuştu. Amca Özdemir Bayraktar'ın İHA yapımı ile cinayetin ilgisi var mı sorusuna Kurtulmuş, "cenazede bunları konuşmanın yeri değil. Allah rahmet eylesin. Hakikat zaten ortaya çıkar inşallah kısa süre içerisinde. Suçlular da kimlerse onlar da cezalarını bulurlar" yanıtını vermişti. Özel ekip neler buldu? Erdoğan'ın da devreye girmesiyle oluşturulan özel ekip cinayet için anne ve baba, akrabalar, mahalle arkadaşları, iş arkadaşlarının bulunduğu kalabalık bir grubun bilgisine başvurdu. Eve girişte zorlama olmadığı tespit edildi. Cesedin bulunduğu yatak odasındaki karyolanın altında bulunan düğün gününden kalan altınların alınmadığı da kayda geçildi. Boğazı kesilerek öldürülen Mehmet Mert Bayraktar'ın telefon kayıtları da incelemeye alındı. Mert Bayraktar'ın öldürülmeden önce son olarak telefonda görüştüğü kişi tespit edildi ve bu kişinin peşine düşüldü. İnceleme hızlı başladı, sonra devamı gelmedi. Olayın sıcaklığı ile medya ve polis cinayetin üstüne gitti. Sonra birden haberler de kesildi, emniyetin araştırmaları da. 6 Haziran 2012'de Vatan Gazetesi'ndeki haberde cinayeti işleyen kişinin Bayraktar tarafından tanınan ve eve alınan bir kişi olduğu ihtimali üzerinde duruluyor diye yazıldı. Yine 6 Haziran 2012'de Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan haberde dikkat çekici bir ayrıntı vardı. Haberde katilin aileden biri olabileceği ileri sürülüyordu. Haberde şöyle deniliyordu: Milliyet, katil aileden biri mi? 6 Haziran 2012 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde yer alan haberde kullanılan ifadeler çok çarpıcıydı. Milliyet habere Sarıyer'de vahşi cinayet başlığını vermişti ve haberde şu ayrıntı dikkat çekiyordu: Sarıyer'de öldürülen Mehmet Mert Bayraktar olayı ile ilgili polis çok önemli bir delile ulaştı. Asayiş Şube Cinayet Büro dedektifleri Bayraktar'ın telefonda en son ailesinden biri olduğu tespit edilen biriyle konuştuğunu, Bayraktar'ın bu kişiyi eve çağırdığını belirledi. Cinayetin bu kişi tarafından işlenmiş olabileceği öne sürüldü. Telefon kayıtları ile mesajları inceleyen polis şüphelinin cep telefonunun kapalı olduğunu tespit etti. Polis adı açıklanmayan katil zanlısına ulaşmaya çalışıyor. Bu tespitleri yapan Milliyet katil aileden biri mi diye soruyordu. Yeni Şafak gazetesi de Erdoğan ailesinin müstakbel dünürlerinin yeğeninin öldürülmesini karanlık cinayet başlığıyla görmüştü ve Aselsan ölümleriyle bağdaştırmıştı. 6 Haziran 2012 tarihli Yeni Şafak internet sitesindeki haberde polis Bayraktar'ın ölü bulunduğu dairenin kapısında herhangi bir zorlama olmadığını tespit ederken bu nedenle cinayeti işleyen kişinin Bayraktar tarafından tanınan ve eve alınan bir kişi olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Polis Bayraktar'ın telefonundan son konuştuğu kişiyi arıyor ve onun cinayetle bağlantısı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor diye yazılmıştı. Haber böyle verilmişti. Cinayette tanıdık kişiye dikkat çekiliyordu. Peki sonra ne oldu? Cinayette tanıdık kişi bulgusu sonrası incelemelerde, haberlerde kesildi ve cinayet faili meçhul bırakıldı. Sarsıcı bir suikast ve Erdoğan'ın dünürleri çok öfkeli. Tayyip Erdoğan'ın son dünürlerinin geçmişindeki bu ölüm üzerine yeni bir haber var mı diye baktım ama her şey bıçak gibi kesilmişti. Hafıza kitabına devam ederken telefonum çaldı. Savcılık ifadeye gelmemi istiyordu. Covid-19 virüs tehdidinin en yoğun olduğu dönemde adliyeye davet ediliyordu. Hem de bu çağrı adliyede birçok duruşma ve soruşturmanın ertelendiği bir anda yapılıyordu. Acaba bu kadar acele olan ne vardı diye düşündüm. Kim şikayetçi, mevzu ne diye sordum. Sadece adliyeye gelince bilgi veririz dediler ve telefon konuşmasından 4 gün sonrası için randevulaştık. Maske, eldiven, kolonya ve dezenfektanı yanıma alarak Çağlayan Adliye Sarayı'na gittim. 4. kattaki basın savcısına çıktım. İfade başladığında şikayetçileri öğrendim. Tayyip Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, damadı Selçuk Bayraktar ve bir de Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ şikayetçilerdi. Korona günlerinde adliyeye götürecek kadar önemli isimler ortaya çıkmıştı. Savcı suçlamayı okuyunca açık söyleyeyim irkildim. Müvekkilim ve onun kurucusu olduğu Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ şirketini kamuoyunda itibarsızlaştırmak, terör örgütlerine yardım amacı taşıdığını düşündüğümüz haberleri yapmak, savaş teknolojilerinde katkıları olan Bayraktar ailesine iftira atmak, ülkemizin düşmanları lehine kamuoyu oluşturarak ülkemizin dış düşmanlarının malzeme olarak kullanabileceği gerçek olmayan bahaneleri hazırlamak ve ülke düşmanları nezdinde ülkemizin itibarına zarar vermek. Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ülkemizin ihtiyacı olan teknolojik gelişmelerdeki katkılarından dolayı TC milleti, TC devleti ve TC ordusunun aleyhine ülke düşmanlarına hizmet etmek. Her bir satırı acayip ve korkunç. Yazdıkları bir suç duyurusu değil, bir senaryo. İşin tuhaf yanı, kendilerini devlet, millet ve ordu yerine koyabilecek bir kibir var. Hatta kendilerini artık devlet görüyorlar. Oysa sadece savunma sanayi ile işbirliği yapan bir şirket ve Cumhurbaşkanı'nın dünürleri. Savunma sanayi için bir şeyler üretiyorlarsa da bunu bedavaya yapmıyorlar. Olması gereken herkes yasalar karşısında neyse onlar da o. Ama durum hiç öyle değil. Yasada, kanunda, devlette kendilerini görüyorlar. Aile ile devletin birbirine karıştığı tuhaf zamanlar. Şimdi düşünüyorum da biraz önce yukarıda anlattığım cinayet haberleri milliyetinden Yeni Şafak'a aynı şekilde bugün yapılabilir mi? Ya da yapılsa TC milleti, TC devleti ve TC ordusu aleyhine ülke düşmanlarına hizmet etmekle mi suçlanacaklar? Dış düşmana hizmet etmek de ne demek? Bu kadar kolay bir suçlama mı bu? Bu ülkenin sahibi kendilerini görecek kadar rasyonaliteden uzaklaşmış bir yapı bu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 67.